Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 29. ayrım. Gümüş renkli paraşüt, yeşilliklerin arasından ağır ağır süzülerek çıka gelmese, kim bilir daha ne kadar uzun süre öylece oturmaya devam ederdik. Hiç kimse paraşüte uzanmıyordu. Sonunda sizce kimin içindir diye sordum. Bilemeyiz dedi Finik. Bugün ölen o olduğuna göre Pita'nın açmasına ne dersiniz? Pita kordonu çözdü ve yuvarlak ipeyi açtı. Paraşütün içinde ne olduğunu çıkaramadığım küçük metal bir nesne duruyordu. Nedir bu diye sordum. Bilen yoktu. Elden ele gezdirip sırayla inceledik. Bu bir ucu hafifçe incelen, içi boş, metal bir boruydu. Diğer ucunda aşağı doğru kıvrılan küçük bir dudak vardı. Bir yerlerden tanıyor gibiydim. Bir bisikletten düşmüş bir parça, bir perde kornişi, her şey olabilirdi doğrusu. Pita bir ses çıkarıp çıkarmadığına bakmak için tek tarafından üfledi. Finik serçe parmağını içine sokup silah olabilir mi diye yokladı. Sonuçsuz. Max, bununla balık tutabilir misin diye sordum. Hemen her şeyle balık tutabilen Max kafasını sallayıp homurdandı. Ben metal boruyu elime alıp avucumda ileri geri döndürdüm. Müttefik olduğumuza göre Haymitch 4. mıntıkanın akıl hocaları ile birlikte hareket ediyor olmalıydı. Bu hediyenin seçiminde mutlaka parmağı vardır ve bu hediyenin kıymetli olduğu ve hayat kurtarabileceği anlamına gelirdi. Geçen yıl deli gibi istememe rağmen kendi başıma bulabileceğimi bildiği için bana su göndermediğini hatırladım. Haymitch'in gönderdiği ya da göndermediği hediyeler ağır mesajlar taşıyorlardı. Şu beynini kullansan diyorum. Tabii bir beynim varsa diye homurdandığını duyar gibiydim. Nedir bu? Gözlerime dolan teri silip hediyeyi aya doğru tuttum. Bir o yana, bir bu yana hareket ettiriyor, farklı açılardan bakıyor, bazı yerlerini elimle örtüp tekrar açıyordum. Neye yaradığını kendisinin ele vermesini sağlamak için uğraşıyordum. Nihayet bunalarak bir ucunu toprağa batırdım. Pes ediyorum. Belki BT ya da Vres'le birlikte olursak neye yaradığını söyleyebilirler. Yere uzanıp yanağımı ottan yapılma hasıra yasladım ve çileden çıkmış halde bu şeye baktım. Pita, omuzlarımın ortasındaki gergin bölgeyi ovaladı ve biraz da olsa gevşediğimi hissettim. Güneşin batmasına rağmen havanın neden serinlemediğini merak ediyordum ve geride bıraktığım evimde neler olduğunu. Prim, annem, Gail, Madge. Evde beni seyrettiklerini düşünüyordum. En azından evde olduklarını umuyordum. Trade tarafından gözaltına alınmadıklarını ya da Sina gibi cezalandırılmadıklarını, Darius gibi. Benim yüzümden. Herkes benim yüzümden cezalandırılıyordu. Onları, mıntıkamı, ormanımı özlüyordum. Dayanıklı, sert ağaçlarla, bolca yiyecek ve ürkütücü olmayan av hayvanlarıyla dolu ormanımı. Çağlayan kaynakları, serin esintileri. Hayır, bu bunaltıcı sıcağı alıp götürecek soğuk rüzgarları. Kafamda bir rüzgar yaratıyor, yanaklarımı dondurduğunu, parmaklarımı uyuşturduğunu hayal ediyordum. Ve işte o anda siyah toprağa yarı gömülü halde duran metal parçası bir isme kavuştu. Bir tıkaç diye haykırarak yattığım yerden fırladım. Finik ne diye sordu. Toprağa sapladığım şeyi ittirerek çıkardım ve temizledim. Ellerimi gittikçe incelen tarafa koyup dudak kısmına baktım. Evet, bunu daha önce de görmüştüm. Uzun zaman önce babamla birlikte ormanda geçirdiğimiz soğuk ve rüzgarlı bir günde bir ak ağacın gövdesine açılmış bir deliğe sıkıca tutturulmuş halde ağacın öz suyuna kovamıza akacağı bir yol sağlıyordu. Akça ağaç şurubu sıradan ve sıkıcı ekmeğimizi bile keyifli bir ikrama dönüştürebiliyordu. Babam öldükten sonra sahip olduğu bir avuç tıkacı ne oldu hiç bilmiyordum. Büyük ihtimalle ormanın içinde bir yerde, saklandıkları kuytuda öylece bekliyorlardı. Bu bir tıkaç. Bir tür musluk gibi düşünün. Ağaca saplar ve öz suyunu alırsınız. Çevremizi saran zinde yeşil gövdelere baktım. Tabii doğru ağaç olması şart. Finik, öz suyu mu diye sordu. Onların da denizin yakınında doğru ağacı bulmaları imkansızdı. Şurup yapmak için dedi Pita. Ama bu ağaçların içinde başka bir şey daha olmalı. Hepimiz aynı anda ayaklandık. Susuzluğumuz, ortalıkta kaynak olmaması. Ağaç faresinin sivri ön dişleri ve ıslak burnu. Bu ağaçların içinde sahip olunmaya değecek tek bir şey olsa gerek. Finik, eline bir kaya parçası alıp tıkacı devasa bir ağacın yeşil gövdesine çakmaya gitti. Ama onu durdurdum. Bekle, tıkaca zarar verebilirsin. Önce bir delik açmamız gerek, dedim. Delik açacak bir şeyimiz yoktu. Max bizini çıkardı. Pita bizi doğrudan ağacın kabuğuna batırdı ve yaklaşık 5 santim kadar içeri soktu. O ve Finik ellerindeki biz ve bıçaklarla tıkacı alacak genişlikte bir delik açana kadar sırayla uğraşıyorlardı. Ben tıkacı özenle yerleştirdim. Hepimiz büyük bir umutla olacakları bekliyorduk. Başlangıçta hiçbir şey olmadı. Sonra tıkacın dudağından bir damla su yuvarlandı ve Max'in avucuna düştü. Max suyu yaladı ve daha fazlası için elini uzattı. Tıkacı kıpırdatıp düzelterek ince bir sıvının akmasını sağladık. Sırayla ağızlarımızı dayayıp zımparaya dönen dillerimizi ıslattık. Max bir sepet getirdi. Otlar suyu bile tutabilecek kadar sıkı örülmüşlerdi. Sepeti doldurup elden ele geçirdik. Önce yudum yudum içtik. Bir süre sonra da büyük bir lüks içinde yüzlerimizi yıkamaya başladık. Buradaki her şey gibi su da ibrenin ılık tarafındaydı ama seçici davranılacak bir zamanda değildik. Artık dikkatimizi dağıtan susuzluğumuzu aradan çıkardığımız için hepimiz yorgunluğumuzun boyutunu anladık ve gece için hazırlanmaya koyulduk. Geçen sene gecenin bir saatinde hızlı bir kaçışa gerek duyma ihtimaline karşılık ancak bütün malzemelerimi hazır ettikten sonra istirahate çekilebilirdim. Fakat bu sene hazırlayacak bir sırt çantam yoktu. Sadece silahlarım vardı ki onları da elimden bırakacak değildim. Sonra aklıma tıkaç geldi ve derhal ağacın gövdesinden çıkardım. Kuvvetli bir asmayı yapraklarından sıyırıp tıkacın deliğinden geçirdim ve belime bağladım. Finik ilk nöbeti üstlenmeyi teklif etti. Pita yeterince dinlenene kadar nöbeti ya onun ya benim üstlenmemiz gerektiğini bildiğim için kabul ettim. Kulübenin zeminine Pita'nın yanına uzanırken Finik'e kendini yorgun hissetmesi halinde beni uyandırmasını tembihledim. Fakat birkaç saat sonra Finik'in sesi yerine çan sesini andıran tok bir gürültüyle uykumdan sıçradım. Donk donk. Tam olarak her yeni yıl adalet binasında çalınan çana benzemiyordu ama hatırlatıyordu. Pita ve Max uyumaya devam ettiler ama Finik de en az benim kadar dikkat kesilmiş durumdaydı. Çan sesi durdu. 12 saydım, dedi. Kafamı salladım. 12. Ne anlama geliyor olabilir? Her mıntıka için bir gong desek olabilir ama neden? Sence bir anlamı var mıydı? Hiçbir fikrim yok, dedi. Gong sesini takip edecek talimatları bekledik. Claudius, Clampis'in ileteceği mesajı. Bir ziyafet daveti. Fakat tek işaret çok uzaktan geldi. Göz kamaştıran bir elektrik akımı heybetli bir ağaca isabet etti ve şimşekler eşliğinde fırtına patlak verdi. Bunun yağmur ve heymiç kadar zeki bir akıl hocasına sahip olmayanlar için su kaynağı demek olduğunu düşündüm. Sen uyu Finik, dedim. Zaten nöbet sırası bende. Finik önce tereddüt etti ama hiç kimse sonsuza dek uyanık kalamazdı. Bir elinde sımsıkı tuttuğu zıpkınıyla kulübenin ağzına uzandı ve kısa sürede uykuya daldı. Yayımı hazırlayıp gözlerimi ay ışığında bir hayalet kadar solgun ve yeşil görünen ormana diktim. Bir saat kadar sonra şimşekler kesildi. Birkaç yüz metre ötedeki ağaçların yapraklarını döven yağmur sesini hala duyabiliyordum. Bize ulaşmasını bekliyordum ama öyle olmadı. Her ne kadar uyuyan yoldaşlarım hiç etkilenmeseler de top sesiyle irkildim. Onları bunun için uyandırmanın hiçbir anlamı yoktu. Bir galip daha öldü. Kendime kim olduğunu merak etme izni dahi vermedim. Yağmur geldiği gibi aniden dindi. Tıpkı geçen sene arenada yaşadığımız fırtına gibi. Yağmurun dinmesinden birkaç dakika sonra biraz önce sağanak yağmurla ıslanan taraftan usul usul bir sesin yaklaştığını gördüm. Sadece bir reaksiyon diye düşünüyordum. Buharı tüten topraklara inen serin yağmurun sonucu. Sis sabit bir hızla bize doğru yaklaşmaya devam ediyordu. İncecik sis filizleri ileri doğru uzanıyor ve geride kalanları tutup sürükleyen parmaklar gibi kıvrılıyorlardı. Olanları izlerken ensemdeki tüylerin diken diken olduğunu hissediyordum. Bu siste bir sorun vardı. Ön çizgisinin ilerlemesi doğal olamayacak kadar düzenliydi ve eğer bu doğal bir sis değilse, hasta edici derecede tatlı bir koku burun deliklerime doldu ve uyanmaları için bağırarak diğerlerine uzandım. Ve onları uyandırmaya çalıştığım birkaç saniye içinde kabarmaya başladım. Sis damlacıklarının tenime temas ettiği her noktada küçük küçük ama yakıcı bir batma hissi oluşuyordu. Diğerlerine kaçın diye haykırdım, kaçın. Finik derhal uyandı ve düşmanla yüzleşmek için kalktı. Sis duvarını fark eder etmez, hala uykuda olan Max'i sırtına atıp kaçmaya başladı. Pita da ayaktaydı ama henüz Finik kadar uyanık değildi. Kolunu yakaladım ve Finik'in peşinden ormanın derinliklerine doğru sürüklemeye başladım. Şaşkınlık içinde ne oluyor, ne oluyor deyip durdu. Bir tür sis, zehirli bir gaz. Acele et Pita. Gün içinde ne kadar inkar etmiş olsa da güç sahasına çarpmasının yarattığı etki çok belirgindi, çok ağırdı. Her zamankine göre çok çok yavaştı. Zaman zaman benim de dengemi kaybetmeme neden olan asma ve ağaçların diplerinde yetişen bitkilerden oluşan Arap saçı onu her adımda tökezletiyordu. Arkama dönüp her iki yönde düz bir çizgi halinde göz alabildiğince uzanan sis duvarına baktım. Kaçma, Pita'yı kaderine terk edip kendik canımı kurtarma dürtüsüyle doldum. Böylesi çok daha basit olurdu. Son hızla koşmak, hatta belki de yaklaşık 12 metreyi bulan sisin üst sınırından daha yüksek bir ağacın tepesine tırmanmak. Geçen oyunlarda mutasyonlar ortaya çıkınca da aynı şeyi yaptığımı hatırladım. Tabanlarını yağlamış ve Pita'yı ancak Kornikopya'ya ulaştıktan sonra düşünmüştüm. Fakat bu defa dehşetimi kontrol altına almayı, bastırmayı ve Pita'nın yanında kalmayı başardım. Bu defa amaç benim değil, Pita'nın hayatta kalmasıydı. Mıntıkalarda, televizyon ekranlarında kilitlenmiş, Kapitol'ün istediği gibi arkama bakmadan kaçacak mıyım yoksa amacıma sadık mı kalacağım diye merakla bekleyen gözleri düşünüyordum. Parmaklarımı Pita'nın parmaklarına kenetledim ve ayaklarımı izle dedim. Benim bastığım yerlere basmaya çalış, işe yaradı. Biraz daha hızlı hareket edebiliyorduk sanki. Fakat durup nefeslenme lüksünü hak edecek kadar değildi. Sis peşimizi bırakmadı. Buhar yığınından kopan damlalar üzerimize sıçradı. Yakıyorlar ama ateş gibi değildi. Kimyasallar tenimize yapışırken ve daha alt katmanlara kadar işlerken ateşe göre daha az sıcaklık ve daha yoğun bir acı duyuyorduk. Tulumlarımızın hiç faydası olmuyordu. İpek kağıdına bürünmüş olsak ancak bu kadar koruyucu olabilirdi. Başlangıçta tam gaz fırlayan Finik sorun yaşadığımızı fark edince durdu. Fakat bu, bırakın mücadele etmeyi, kaçabileceğiniz bir şey bile değildi. Finik bizi hareketlendirmek için cesaret verici şeyler söyledi. Sesi bize rehberlik ediyordu. Pita'nın yapay bacağı bir sarmaşık düğümüne takıldı ve ben onu tutma fırsatı bulamadan boylu boyunca yere uzandı. Kalkmasına yardım ederken tenimdeki kabarcıklardan çok daha korkutucu, yanıklardan çok daha güç kaybettirici bir şey fark ettim. Pita'nın yüzünün sol tarafı sanki bütün kasları ölmüş gibi aşağı sarkmıştı. Göz kapağı, gözünü neredeyse tamamen örtecek şekilde kapanmıştı. Ağzı tuhaf bir açıyla çarpılmıştı. Pita diyecek oldum ve aynı anda kolumdan yukarı doğru tırmanan spazmları hissettim. Sisin içine işlemiş kimyasal her neyse sadece yakmakla kalmıyor, sinirlerimizde hedef alıyordu. İçim bambaşka bir korkuyla doldu. Pita'yı ileri doğru çektim ama bu bir kez daha sendelemesinden başka bir sonuç getirmedi. Onu yeniden ayağa kaldırırken her iki kolum kontrolden çıkmış gibi seyiriyordu. Sisle aramızdaki mesafe iyice kapandı. Artık sadece bir metre uzağımızdaydı. Pita'nın bacaklarında bir sorun vardı. Yürümeye çalışıyor ancak bacakları spastik ve cansız bir kukla gibi hareket ediyordu. Yalpaladığını hissediyordum. Finik bizim için geri döndü ve Pita'yı yanında sürüklemeye başladı. Hala benim kontrolümde gibi görünen omzumu Pita'nın kolunun altına sıkıştırdım ve Finik'in hızına yetişmek için elimden geleni yaptım. Finik nihayet durduğunda sisle aramızda 10 metrelik bir mesafe vardı. Finik böyle olmayacak dedi. Onu taşımam gerekecek. Sen Max'i alabilir misin? Her ne kadar bunu yapabileceğimden emin olmasam da cesur bir tavırla evet dedim. Max'in 30 kilodan fazla gelmeyeceği doğruydu ama ben de pekiri bir insan sayılmazdım. Yine de daha önce daha ağır yükler taşıdığıma eminim. Ah bir de şu kollarım seyirip durmasalar. Yere çöktüm. Max Finik'in sırtına bindiği pozisyonla sırtıma yerleşti. Yavaşça doğruldum, dizlerimi kilitledim ve idare edebildiğimi gördüm. Finik de Pita'yı sırtına astı. Finik önde, ben arkada, onun asmaların arasında açtığı yolu takip ederek hızlı harekete geçtik. Siz sessiz, istikrarlı ve dümdüz gelmeye, uzantıları bizi kapmak istercesine dalgalanmaya devam etti. İçimden dümdüz koşarak uzaklaşmak gelse de Finik'in tepeden aşağı çaprazlama indiğini fark ettim. Bizi kornikopiyi çevreleyen suya ulaştırmaya çalışırken gazdan olabildiğince uzaklaşmaya gayret ediyordu. Asit damlacıkları tenimin içine işlerken evet su diye düşünüyordum. Finik'i öldürmediğime sevindim. Aksi takdirde Pita'yı bu ortamda nasıl kaçırabilirdim? Geçici bir süre içinde olsa yanımda başkalarının da olmasına şükrediyordum. Düşmeye başlamamda Max'in hiç suçu yoktu. Kolay bir yolcu olmak için ne gerekiyorsa yapıyordu ama işin aslı şuydu. Başa çıkabileceğim ağırlığın bir sınırı vardı. Hele şimdi sol bacağım kasılmaya yüz tutmuşken. Yeri ilk iki boylayışımda yeniden ayağa kalkmayı başardım ama üçüncü defasında bacağımı işbirliğine ikna edemedim. Kalkmak için debelenirken bacağım tamamen pes etti ve Max yere yanıma yuvarlandı. Doğrulabilmek için asmaları ve ağaç kütüklerini kullanmaya çabalarken sallandım. Finik sırtında Pita ile yanıma döndü. Faydasız dedim. İkisini de alabilir misin? Siz devam edin. Ben yetişirim. Bu büyük ölçüde şüpheli bir öneriydi ama elimden geldiğince kendimden emin görünmeye çalışıyordum. Finik'in ay ışığında yeşile çalan gözlerini görüyordum. Gün kadar berraktılar. Neredeyse bir kedininkiler gibi yansıtıcıydılar. Belki de yaşlardan ıslandıkları içindir. Hayır dedi. İkisini birden taşıyamam. Kollarım çalışmaz durumda. Bu doğruydu. Kolları iki yanında kontrolsüz biçimde seyiriyordu. Elleri boştu. Üç zıpkınından geriye tek bir tanesi kalmış. O da Pita'nın elindeydi. Çok üzgünüm Max. Bunu yapamam. Bundan sonraki olay o kadar hızlı ve anlamsızca gelişiyor ki durdurmak için hamle bile yapamadım. Max ayağa kalktı, Finik'in dudaklarına bir öpücük kondurdu ve ardından sisin içine daldı. Bedeni vahşice eğilip büküldü ve bu dehşet verici dansın ardından yere düştü. Haykırmak istedim ama gırtlağım alev alev yanıyordu. Ona doğru nafile bir adım atarken top sesini duydum ve kalbinin durduğunu, öldüğünü anladım. Boğuk bir sesle "Finik" diye seslendim ama Finik çoktan dönüp yola koyulmuştu bile. İşe yaramayan bacağımı arkamda sürükleyerek ve adeta yalpalayarak peşinden gittim. Çünkü başka ne yapabileceğime dair en ufak bir fikrim yoktu. Sis beynimi istila ederken zaman ve mekan anlamını yitiriyordu, düşüncelerim Arap saçına dönüyordu ve her şey gerçek dışı bir hal alıyordu. Büyük ihtimalle çoktan ölmüş olmama rağmen benliğimin derinliklerine kök salmış hayvani bir hayatta kalma arzusu beni Finik ve Pita'nın ardından koşmaya ve hareket etmeye zorluyordu. En azından bazı yerlerim ölmüş ya da ölmekte ve Max öldü. Bu bildiğim bir şeydi ya da en azından bildiğimi sandığım bir şey çünkü hiçbir anlam ifade etmiyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 315, devamı 30. ayrımda.